En son Kitab-ın Nikah, evlilik bahsiyle alakalı hadisleri ele almaya devam ediyoruz. Tabii yaklaşık olarak derneğimizin yeni yerine taşınması, araya Ramazan ayının girmesinden dolayı birkaç aydır ne yapamadık? Bu derslerimizi yapamadık. Durdurmak zorunda kaldık. O yüzden en son yapmış olduğumuz dersleri, oradaki hadisleri kısaca hatırlayıp bugün de kaldığımız yerden ne yapacağız? Yeni hadisleri ele almaya devam edeceğiz. En son yapmış olduğumuz derslerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden batıl olan, geçersiz olan nikah çeşitlerinden bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de Ebu Bureyde bin Ebi Musa an ebihi radiyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la nikâha illa bi velî. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, diyor ki la nikâha illa bi velî. Veli olmadan, kızın velisi olmadan nikah yoktur. Yani ne demek? Kızın velisi olmadan, kızın velisinin izni, rızası olmadan nikah yoktur. Yani bu nikah batıldır, geçersizdir. Yani kız kendi başına gidip sevmiş olduğu, istemiş olduğu bir erkekle velisinin rızası olmadan evlenebilir mi? Bu hadise göre diyoruz ki evlenemez. La nikaha illa bi veliyin. Veli olmadan, velinin rızası, izni olmadan bayan, kız kendi başına ne yapamaz? Evlenemez. Peki bu rivayette geçen veli hükmüne giren öncelikli olarak kimdir? Kızın velisi vasfına sahip olan, öncelikli olan kızın babasıdır. Eğer kızın babası yok ise kızın dedesidir. Tabii ki bu baba ve dede ne taraftan diyoruz? Baba tarafından. Yani kızın anne tarafından dedesi velisi olabilir mi? Olamaz. Kızın babası, eğer kızın babası veli olma şartlarını üzerinde bulundurmuyor ise veyahut da vefat etmiş ise, o zaman kızın velisi dedesidir. Eğer kızın dedesi de yoksa, o zaman diyoruz ki oğludur. Mesela bir bayan düşünün, evlenmiş, boşanmış, buluğa ermiş bir çocuğu var. Babası yok, dedesi yok. O zaman bu kadını kimden isteyecekler? Oğlundan. Eğer oğlu yoksa, daha önceden bir evlilik geçirmedi ise, o zaman diyoruz ki ana baba bir erkek kardeşidir. O da yoksa baba bir erkek kardeşidir. Bu şekilde mirasta nasıl gidiyorsa, asabe dediğimiz, yani miras yoluyla kendisine mirasçı olanlar, aynı şekliyle evlilikte de veli olarak bu şekliyle ne yaparlar? Devam ederler. O zaman diyoruz ki eğer bir bayan evlenmek istiyor ise babasının veyahut da velisinin izni olmadan ne yapamaz? Evlenemez. Peki burada İslam dini kızın evlenmesini neden velinin rızasına bağlamış? Buradaki hikmet ne? Bayanı koruma amaçlı. Çünkü genelde kız çocuğu kendisine güzel söz söyleyen, ikramda bulunan bir insanın kendisine yapmış olduğu bu ikramdan veyahut da söylediği güzel sözlerden çabuk etkilenip ona karşı kalbinde bir sevgi hissedip aslında yanlış bir karar ne yapabilir? Verebilir. Ancak kızın velisi dediğimiz babası, dedesi onun iyiliğini ondan daha iyi düşünerek sağlıklı bir karar verme açısından ona yardımcı olma hususunda nedir? Yani bu konuda o kıza yardımcı olma hususunda öncelikli olarak onun rızası olmadan bu kızın evliliği geçerli değildir. O yüzden İslam dini ne yapmış? Velinin rızasını nikahın sıhhat şartlarından saymış. Yani kızın babası vermiyor ise, ki bizim ülkemizde de var, belki abi sizde de vardır bilmiyorum. Normalde kız kaçırma veyahut da kızın kaçması diye bir şey söz konusu değil mi? Evet. Yani çocukla kız anlaşıyorlar, kızın babası veyahut da velisi bundan razı değil. Kız kaçarak sevdiği kişiyle evleniyor. Peki dinen bu nikah şer'an geçerli bir nikah mı?
Geçerli.
Hadise baktığımız zaman böyle bir geçerliliği söz konusu değil. Ama yaşamış olduğu yerde, mıntıkada eğer içinde bulunduğu mezhepte uygulama böyle değilse, bunun fetvasını da aldıysa, bu işten sorumlu olan kimdir? Bu fetvayı veren kimsedir. Ama asıl itibariyle böyle bir nikah geçerli bir nikah değil, batıl olan bir nikahtır. Daha sonra bu hadisten sonra şöyle bir hadis daha ele almıştık. Onda da deniyor ki "Es-seyyibu hakku bi nefsiha min veliyha." Dul olan kadın kendi evlenme hususunda velisinden daha hak sahibidir. Kimden bahsediyoruz? Dul olan kadından, yani başından daha önce bir evlilik hadisesi geçmiş olan bayandan. Diyor ki "Vel bikru tusta'meru ve iznuha sukutuha." Bekar olan kıza ise evlenmesiyle alakalı sorulur. Onun izni ise neydir? Sukutudur. Yani sessiz kalmasıdır. Eğer kız "seni falanca ile evlendiriyoruz" denildiği zaman sessiz kalıyor ise bu neyin göstergesidir? Kabul ettiğinin, rızasının göstergesidir. Bu rivayet Sahih Müslim'de geçiyor. Diyor ki "Leyse lil veliyyi ma'asseyyibi emrun velil yetimetu tusta'meru." Aynı şekilde yetim olan kız, burada yetim olan kızdan kasıt buluğ çağına ermiş kız çocuğu. Burada da aynı şekliyle kendisine sorulur. Eğer razıysa sukutu nedir? Geçerlidir. Burada da başka bir hususa değiniyoruz. Biraz önce nikah akdinde velinin şart olduğundan bahsettik. Yani velinin izni olmadan nikahın geçerli olmadığından bahsettik. Doğru mu? Ama İslam dini diğer açıdan da evlenecek olan kızın, evlilik çağına gelen kızın kendi rızasını da ne yapıyor? Önemsiyor. Sadece evlilik hususu veli olan kimsenin tek eline bırakılmamış. Yani eğer bu şekliyle olsaydı, babasının evlendirdiği kimseyle evlenmesi gerekiyor, kendi istediği, sevdiği, hoşuna giden birisiyle evlenmesi sadece babasının iznine bağlı olsaydı, burada birçok genç kızın istemediği bir şekilde evlilik yapmasına sebebiyet verirdi. Doğru mu? Babası istiyor ama kız o kimseyle evlenmek istemiyor. İslam bunu buna mecbur mu kılmış? Hayır. Burada diyoruz ki ikinci bir husus, eğer kız rızası olmadan evlendiriliyor ise, kızın rızası yok ise, bu yapılan nikah akdini feshetmeye, hükmünü ortadan kaldırmaya hak sahibidir. Yani İslam'ı görüyor musunuz? Tam orta yolu tutturmuş. Ne sadece babanın iznine bırakılmış, ne de sadece kızın kendi isteğine bırakılmış. Tam orta yollu. Kız evlenmeyi istiyor. Aynı zamanda babanın da neyi gerekiyor? İzni, muvafakatı gerekiyor. Ki bu sayede olursa evlilikler ne olacak? Daha düzgün, daha verimli olacak. Çünkü tek babanın iznine bırakılmamış ve aynı zamanda sadece kızın isteğine de bırakılmamış. İkisi de ne olması gerekiyor? Aynı anda evlilik akdinde bulunması gerekiyor. Kız da razı olacak. Babası da bu nikahtan razı olup buna izin vermiş olacak. Başka bir hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "La tuzevvicul mer'atul mer'ate ve la tuzevvicul mer'atu nefseha." Bir kadın başka bir kadını evlendiremez. Bir kadın kendisini de başkasına ne yapamaz? Nikahlayamaz. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ki veli vasfına sahip olacak kimse erkek olması gerekiyor. Belki kıza şefkat bakımından, merhamet bakımından annesi, teyzesi, halası yakın olabilir. Ama kızı gidip annesinden istediğinizde, annesi "ben veriyorum" dediği zaman Veli'nin izni gerçekleşmiş olmaz. Muhakkak ne olması gerekiyor? O veli'nin biraz önce saydığımız şahıslardan olması gerekiyor. Demek ki kadın kızını ben seninle evlendiriyorum dediği zaman bu sözünün hiçbir itibarı yok. Aynı zamanda kendi kendine ben seninle evlenmeye razıyım, babamın iznini almaya gerek yok dediği zaman da bu nikah ne diyoruz? Batıl olan bir nikahtır, geçerli değildir. Bir diğer hadiste Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anişşigari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şigarı yasakladı. Eşşigar neydi? Bilen var mı? Eşşigar. İdris abi. Eşşigar ne demek? Berder ne demek? Karşılıklı kız alıp verme. Nasıl karşılıklı kız alıp verme? Taraflardan bir tanesi diyor ki seni kızımla evlendiririm ancak sen de kızınla beni evlendirirsen. Ortada da bir mehir söz konusu değil. Sana kızımı veririm, bunun karşılığında ne yaparım? Sen de beni kızınla evlendirirsen. Normalde doğuda olan bir şey mi? Yaygın olan bir şey değil mi? Arada mehir var mı? Mehir olanları da var, olmayanları da var. Burada hadis-i şerifte şigardan bahsedilen, tabiri caizse kız alıp yerine kız vermek ve arada mehrin olmayışı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Çünkü burada ne var? Yasaklanmasındaki hikmet ne? Bir taraf kızı veriyor, karşılığında kız alıyor. Peki kızların bu durumdan razı olup olum olmadığı hususu alıp veren kimseler nazarında önemli mi? Değil. Adam kendi menfaati için, karşı taraftaki kızla evlenebilmek için kendi kızını ne yapıyor? Karşı tarafa nikahlıyor. Buradan istifade edeceği şey ne? Karşı tarafın kızıyla da kendisi evlenecek. Diyoruz ki bu nikah şekli, bu nikah çeşidi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmış olan, biraz önce söylediğimiz batıl olan nikah çeşitlerinden. Peki bu sadece kızını verip kızını alma ile sınırlı olan bir şey mi? Yani kız kardeşini verse, karşı tarafın kız kardeşini talep etse aynı hükme giriyor mu? Giriyor. Kendi kızını verip karşı tarafın kız kardeşini istese aynı hükme giriyor mu? Aynı hükme giriyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu nikah çeşitlerinden bir tanesi. Ve yine Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı başka bir hadis-i şerifte deniyor ki enne cariyeten bikran etetin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fezekeret enne ebaha zevvecehe ve hiye kârihetun. Diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu an bir bayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip kendisi razı olmadığı halde babasının onu istemediği birisiyle evlendirdiğini soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki benim babam benim rızam olmadan beni ne yaptı? Birisiyle evlendirdi. Bunun üzerine diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu an fehayyaraha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bayanı muhayyer bıraktı. Muhayyer bıraktı ne demek? Seçme hakkı tanıdı. İstersen babanın senin için tercih etmiş olduğu bu nikah akdini sürdürürsün, devam ettirirsin bu evliliği veyahut da bu nikah akdini fesh etme hakkına sahipsin. Yani bu nikah akdini iptal edip sürdürmek zorunluluğunda yok. Bu hadiste bize neyi gösteriyor? Biraz önce söylediğimiz gibi bir tarafta velinin izni olduğu gibi diğer tarafta da kızın rızası nikahın sıhhat şartlarından. Babası verdi, Kız onunla evlenmek istemiyor. Bu nikah geçerli değildir. Kız isterse bu nikahı ne yapabilir? İptal edebilir. Diğer taraftan kız evlenmek istiyor, razı, evlendi. Ancak kızın babası kızı vermiyor. O kişiyle evlenmesinden razı değil. O zaman diyoruz ki bu nikah da aynı şekilde nedir?
Geçersiz,
batıl olan bir nikahtır. Yine bu konuyla alakalı hadis-i şerifler var. Yine Cabir radıyallahu anhudan başka bir mesele ile alakalı. Diyor ki eyyüme abdin tezevvece bi gayri izni mevalihi ev ehlihi fehuve ahirun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir köle efendisinin izni olmadan evlenir ise o kimse zinakardır. Çünkü köle vasfına sahip olan kimse hür müdür? Değildir. Efendisinin, sahibinin malı hükmündedir. Onun izni olmadan ne yapamaz? Evlenemez. Eğer evlenirse nikahı yapmış olduğu nikah batıl bir nikahtır. Geçerli bir nikah değildir. Bunlarla alakalı daha önceki derslerimizde ne yaptık? Tafsilatlı bir şekilde açıklamayı yaptık. Burada özet geçiyoruz ki kaldığımız yere ne yapalım? Ulaşalım. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadisi ele aldık. Diyor ki hadis-i şerifte la yucme'u beynel mer'ati ve ammetiha ve la beynel mer'ati ve halatiha muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifte bir kadın halası ile birlikte veyahut da teyzesi ile birlikte bir anda, aynı anda nikah altında ne yapamaz? Toplanılamaz. Burada neyi kastediyoruz? Bir adam bir bayanla evlendi. İkinci bir evlilik yapmak istiyor. Evlendiği hanımın halasıyla evlenebilir mi? Diyoruz ki evlenemez. Evlendiği hanımın teyzesiyle evlenebilir mi?
Evlenemez.
Peki bu adam evlendi, hanımı vefat etti. Daha sonradan vefat eden hanımının halasıyla veyahut da teyzesiyle evlenmek istedi. Caiz mi?
Caiz.
Diyoruz ki caiz. Aynı anda nikah altında toplanamıyorlar. Ancak hanımı vefat etse veyahut da boşanmış olsa hanımından, daha sonradan teyzesi veya halasıyla ne yapabilir? Evlenmesinde bir beis söz konusu değil. Ve yine biz bu hadis-i şeriften şu faydayı da çıkartıyoruz. Hanımın halası, hanımın teyzesi veyahut da hanımın kız kardeşi mahrem midir, mahrem değil midir? Mahrem değildir. Neden? Çünkü kendisi ile evlenilmesi caiz olan birisi mahrem olabilir mi? Mahrem olamaz. Nasıl? Evet. Muhakkat olarak belki hanımınla evli olduğun esnada kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle evlenemiyor oluşun aynı senin kız kardeşin gibi sana mahrem olup yanında ne bileyim başı açık oturamaz. Neden? Çünkü senin mahremin hakikatte değil. Sadece yasaklanan ne? Aynı anda onlarla evli bulunamıyorsun. Hanımınla teyzesi, hanımınla halası. İkisiyle aynı anda evlilik yapamıyorsun. Ama bu evliliği yapamıyor oluşun senin mahremin olup aynı kız kardeşin gibi, halan gibi, teyzen gibi, annen gibi senin yanında ne yapamaz? Başı açık duramaz. Ne bileyim karşılaştın bir yerde ona halanla tokalaşabilirsin, sarılabilirsin. Ama hanımın kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle kendi halanla, teyzenle tokalaştığın gibi, sarıldığın gibi ne yapamazsın? Tokalaşamazsın, sarılamazsın. Peki buradaki kardeşlik, süt kardeşliği olsa, hanımın var ve süt kardeşi var, kız kardeşi var. Hanımın var, süt teyzesi var, süt halası var. Aynı anda onlarla nikah olabilir mi?
Olmaz.
Diyoruz ki olmaz. Normalde nesepten olan bağ ne ise süt kardeşliğinden olan bağ da aynıdır. Yani hanımın süt kız kardeşiyle, süt halasıyla, süt teyzesiyle de ne yapamazsın? Aynı anda evlenmek caiz değildir. En son bu hadis-i şerifleri ele almıştık. Bugün de dersimize kaldığımız yerden yeni bir hadis-i şerifle başlıyoruz. Bu rivayette de Osman radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. Bu rivayette de Osman radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki ihramlı olan kişi ne nikahlanabilir ne de nikah kıyabilir. İhramlı olan kişi, ihramlı olan kimseden kimini kastediyoruz? Umre için ya da hac için mikat bölgesine gelip hac veya umreye niyet edip başlayan kimse ne kendisi için nikah akdi yapabilir ne de başkasını nikahlayabilir, evlendirebilir. Hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Yine Müslim'e ait olan başka bir rivayette kız isteyemez denilmiştir. Yani aynı şekilde nikah akdi yapamadığı gibi başkası için de ne yapamaz? Kız isteyemez. İbn-i Hibban'daki rivayette ise ona dünürlük de yapılamaz. Yani kız için eğer ihramlıysa ne yapılamaz? Gidip babasından istenmesi de doğru değildir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre başka bir hadis-i şerifte diyor ki İbn Abbas radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken Meymune ile evlendi. Hadis muttefakun aleyh. İlk hadis Osman radıyallahu anh'ın aktardığı hadis, ihramlı olan kimse ne evlenebilir ne de başka birisinin nikahını kıyabilir. Doğru mu? İkinci hadis, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın hadisi, diyor ki Meymune radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendi ve kendisi ihramda idi. Hadis nerede geçiyor? Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bakıldığı zaman bir tezat, bir tenakuz gözüküyor mu? Asıl olarak gözüküyor. İmam Müslim'deki başka bir rivayette Meymune radıyallahu anha'nın kendisinden aktarılan hadis-i şerifte diyor ki Meymune radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle ihramlı değilken evlendiğini rivayet etmiştir. Meymune radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ile evlendiğinde, bana nikah kıydığında ihramlı değildir. Nerede geçiyor bu rivayet? Sahih Müslim'de geçiyor. Buhari'deki ve Müslim'deki rivayette, bir rivayette İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Meymune radıyallahu anha ile evliliğinden bahsediyor. İhramlı olduğunu söylüyor. Meymune radıyallahu anh Sahih Müslim'deki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle evlendiği esnada ihramda olmadığını bize haber veriyor. Biraz sonra konuyla alakalı ne yapacağız? Açıklamaya geçeceğiz. Bu hadislerde de bize yine batıl olan nikah türlerinden bir tanesi bahsediliyor. O da ihramlı olan kimsenin evlenmesi caiz midir? İhramlı olan kimse ihrama girdikten sonra nikahı kıyılsa bu geçerli olan bir nikah mıdır? Diyoruz ki geçerli olan bir nikah değildir. Batıl olan bir nikahtır. Aynı şekilde ihramda olan bir kimse başka birisinin nikahını kıyabilir mi? Adamın kendisi ihramlı, kızın babasını düşünelim. Evlenecek kız ve damat adayı ihramda değiller. Bu baba kızını bu damat adayıyla nikahlaması dinen caiz midir? Yapılan nikah geçerli midir? Diyoruz ki geçerli değildir. Burada evlilik hususu hem erkeği kapsamakta, yani caiz olmama durumu, hem de bayanı kapsamaktadır. Peki yasaklamadaki hikmet ne? Neden ihramlı olan kimsenin nikahlanması veyahut da bir nikahı kıyması yasaklanmış? Buradaki hikmet ne olabilir?
Kendini ibadete veremez.
He, diyoruz ki normalde ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ Umreyi ve haccı ne yapın, tamamlayın. Haccı ifsad eden şeylerden bir tanesi de ne? Kişinin hanımıyla cinsi münasebette bulunması. Peki nikah, evlilik buna götüren bir şey mi? Buna götüren bir sebep mi? Düşünün, adam ihrama girmiş, evlendi. Şimdi normalde bu adamdan talep edilen şey ne? İhrama girdikten sonra hac veya umre için kendisini ibadete verip en iyi şekilde bu ibadeti yerine getirmek. Peki nikah akdi yapıldığı zaman yeni evlenen bir kimse devam ettiği, yapması gerekli olan ibadeti mi düşünür? Yoksa yeni olan, yeni evlenen birisi yeni evlendiği hanımıyla birlikte vakit geçirmeyi mi düşünür? İkincisi, değil mi? Bu taraf ağırlık kazanabilir. O yüzden hikmet gereği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hikmete binaen ne yapmış? İhrama giren, hac veya umre için ihrama giren kimselerin evlenmesini, nikah akdi yapmasını veyahut da başka birilerini evlendirmesini yasaklamış. Dedik ki konuyla alakalı diğer rivayette Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Meymune radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiğinde ihramlı olduğundan bahsediyor. Diğer rivayette Meymune radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle evlendiğinde ihramda olmadığından bahsediyor. Peki bu iki rivayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Bir tanesi Buhari ve Müslim rivayeti, diğeri Sahih Müslim'de geçen bir rivayet. Buhari ve Müslim'deki rivayeti baz alan alimler şöyle bir tezde bulunuyorlar. Diyorlar ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın Meymune radıyallahu anhu teyzesiydi. O yüzden teyzesiyle alakalı, evliliğiyle alakalı sözü nedir? Muteberdir. Yani teyzesinin evliliğinden bahsediyor. Ve bu durum diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durumdu. O yüzden ihramlı iken evlenmesi ona caizdi. Diğer bir grup ilim ehli diyorlar ki bu rivayetler arasında biz Meymune radıyallahu anhu'nun rivayetini Abdullah İbni Abbas'ın rivayetine tercih ederiz. Tercih etmemizdeki birinci sebep Meymune radıyallahu anh bu nikah akdinde taraflardan birisidir. Abdullah İbni Abbas'a göre konuyu daha iyi bilme vasfına sahiptir. Doğru mu? Yani birisi evlenen bayan, diğeri onun yeğeni. O yüzden diyorlar ki biz Meymune radıyallahu anh'unun rivayetini, Abdullah İbni Abbas'ın rivayetine tercih ederiz. Ve yine başka bir rivayette İmam Ahmet ve Tirmizi'nin aktardığı Ebu Rafi' radıyallahu anh'unun rivayetinde diyor ki Ebu Rafi' radıyallahu anh, ben bu evlilik akdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Meymune radıyallahu anh'ın arasında vasıta idim, aracı idim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebini Meymune radıyallahu anh'a götüren ben idim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlendiğinde ihramlı değildi diyor. Bu da Meymune radıyallahu anh'ın aktardığı hadisi kuvvetlendiriyor mu? Güçlendiriyor. O zaman diyoruz ki burada tercih edilen görüş, ele alınan görüş hangisidir? İhramlı iken evlenmek batıl olan nikah çeşitlerindendir. Burada Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hadisi Buhari ve Müslim'de olmasına rağmen sahihlik, rivayet zinciri açısından bir sıkıntı olmamasına rağmen diyoruz ki burada onun dışındaki işinin içinde olan Meymune radıyallahu anha gibi, Ebu Rafi'a gibi işin içinde olan kimseler, sahabeler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihramlı olmadığından haber vermesi durumu daha güçlendirmektedir. O yüzden Abdullah İbni Abbas'ın burada ne yaptığını söylüyoruz? Vehmettiğini söylüyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ihramlı iken zannediyor. Çünkü bu kıssa ne zaman gerçekleşiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu umrelerden bir tanesinin akabinde gerçekleştiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ihramlı olarak zannediyor Abdullah İbni Abbas. Ama diğer rivayetlerden ne anlıyoruz? Abdullah İbni Abbas'ın dışındaki Meymune radıyallahu anh'ın ve Ebu Rafi radıyallahu anh'ın rivayetleri bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihramlı olmadığını gösteriyor. Bir sonraki hadis-i şerifi de ele alalım. Bugünkü dersimizi burada noktalayalım. O rivayette an Ukbe ibn Amir radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. Bu rivayette de Ukbe bin Amir radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki şartların en fazla uyulması gerekeni kendisiyle ferçlerini helal edindiğiniz şartlardır. Bu rivayet de yine muttefakun aleyh olan bir rivayet. Yani evlilik esnasında nikah akdinde koşulan şartların yerine getirilmesi en hak sahibi şartlardan olduğundan bahsediliyor. Şimdi düşünün, nikah akdi gerçekleştiği esnada erkek tarafının veyahut da bayan tarafının koşmuş olduğu neler var? Bazı şartlar var. Biz bu şartları üç kısma ayırıyoruz. Birincisi, nikahın aslından olan şartlar. Mesela kadın diyor ki nikah akdi esnasında evlendikten sonra benim geçimimi, kalacağım yeri sağlayacaksın. Normalde bu şart aslı itibariyle nikah akdinde söylenmese dahi geçerli olan bir şart mı? Bulunması gereken bir şey. Eğer bir erkek bir kadınla evleniyor ise onun bakımını, nafakasını, kalacağı yeri üstlenmek zorunda. Bu nikah akdi esnasında şart koşulursa, koşulmasa dahi ne yapılması gerekiyor? Erkek tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Bir de Allah'ın kitabına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif olan şartlar var. Yani koşulan şart Kur'an'a ve sünnete uygun değil. Rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullu şartin leyse fi kitabillah fehuve batil. Allah'ın kitabında olmayan ve koşulan her şart batıl bir şarttır. Ve in kâne mi'atü şartin. Bu şartların sayısı 100 tane dahi olsa. Evlilik akdinde birçok şart koşuluyor ama koşulan şart İslam'ın özüne uygun değil ise o zaman diyoruz ki bu şartın koşulmuş olup karşı tarafın kabul etmesi durumunda dahi bunun doğru olmadığı anlaşıldığında, Kur'an'a ve sünnete uygun olmadığı anlaşıldığında ne diyoruz? Bu şart geçersizdir, hiçbir hükmü yoktur. Mesela kadın evlenirken kocasına şart koşuyor. Diyor ki evleniyoruz seninle ama ben sana diyor çocuk doğurmam. Böyle bir şart koşuyor. Bu şart geçerli bir şart mı?
Değil.
Çünkü evlilikteki asıl amaç ne? Evlilik, evlenip çoluk çocuğa karışıp neslin devam etmesi, artması, çoğalması. Şimdi kadın böyle bir şart koştuğu zaman erkek bunu velev ki kabul etse, tamam çocuk yapmıyoruz. Sonradan öğrendiler ki bu şart Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygun değil. Diyoruz ki bu şart üzerine devam etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Üçüncüsü ise bunların dışında, yani diğer iki hususun dışında kalan şartlar. Bunlardan belki biraz sonra zikrettiğimiz zaman şaşırabileceğiniz şartların arasında maddeler çıkabilir. Mesela erkek kadına diyor ki sana mehir olarak 2 tane bilezik alırım. Bundan fazlasını da almam diyor. Kadın da kabul ediyor. Diyor ki tamam, 2 tane bileziğe kabul ediyorum mehir olarak. Bu şartı koşuyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Evlilik akdi gerçekleşiyor. Kadın diyor ki ben 2 bilezik değil de 5 tane bilezik istiyorum. O bayana ne diyoruz? Nikah akdinde sana böyle bir şart sunuldu mu? Sunuldu. Sen bu esnada bunu kabul ettin mi? Ettin. Şu anda ben bu şartı kabul etmiyorum deme hakkına sahip misin? Değilsin. El muslimune ala şurutihim. Müslümanlar şartları üzerindedir. Peki bu şart İslam'ın özüne aykırı olan bir şart mı? Değil. Ben senden böyle bir şey talep ediyorum. Hani ben bunu verebileceğimi söylüyorum. Sen hakkından feragat edip belki 5 istiyor olabilirsin. Ama ben bunu söyledikten sonra eğer bunu kabul ediyor isen o zaman bunu yerine getirmek zorundasın. Şimdi konuyu tersine çevirelim. Kadın diyor ki mehir olarak 1 kilo altın istiyorum. Sen de dedin ki tamam veriyorum, kabul ediyorum. Ama şu anda üzerimde yok. Sana ben bunu hemen vermeyeceğim. Daha sonradan vereceğim. Sonra arada bir tartışma oldu. Bir anlaşmazlık oldu. İş boşanmaya kadar gitti. Şimdi diyoruz ki bu vatandaşa sana bu nikah akdinde 1 kilo altın şart koşulduğu zaman sen bunu kabul ettin mi? Kabul ettin. O zaman bu kadının mehrini ne yapacaksın? Ödeyeceksin. 1 kilo altın ne kadar yapıyor? Örnek veriyorum. 500 milyar. 600 milyar. 250 milyar. Neyse. Diyoruz ki bunu yapmak zorundasın. Vermek zorundasın. Çünkü kendine şart koşulduğu zaman sen bunu ne yaptın? Bu şartı kabul ettin. Veyahut da kadın kocasına, kendisine hac yapmasını şart koşturdu. O anda önemsemedin. Ya bir şekliyle yaptırırız dedin. Kabul ediyorum dedin. Şartı. Şimdi artık bu sorumluluğu ne yaptın? Üzerine aldın. Artık o kadına ne yapmak zorundasın? Hac yapma, hac yaptırma zorunluluğu senin üzerinden yaptırmadığın sürece düşmez. Başka bir husus. Adam evlilik esnasında diyor ki evleniyoruz ama benim annem ile babamla aynı evde yaşayacağız. Bunu şart koşuyorum. Kadın dedi ki bu şartı kabul ediyorum. Artık ne yapmak zorunda kadın? Bu şarta uymak zorunda. Veyahut da tam tersi. Kadın diyor ki seninle evleniyoruz ama annenle babanla aynı evde kalmayacağız. Ayrı bir ev tutacaksın. Nikah akdinde bu şartı kabul etti isen ne yapmak zorundasın? Artık onu ayrı bir evde tutmak zorundasın. Bu örnekler böyle ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi tam can alıcı örneği veriyorum. Nikah akdi esnasında kadın diyor ki Haluk benim üzerime evlenmeyeceksin. Benim üzerime ikinciyi almayacaksın. Adam da dedi ki tamam ben bu şartı kabul ediyorum. Bu şart şer'an, dinen geçerli olan bir şart mı? Hayır diyenler var. Kimse evet duymak istemiyor. Evet diyenler var mı? Olabilir mi? İhtilaflı bir mesele. Bazı alimler diyorlar ki bu şart geçerli değildir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ikişer, üçer, dörder evlenin diyor. Diğer bir grup alim, bunların arasında İmam Ahmet var, İmam Şafii var, İshak bin Rahavey var, muasır alimlerden Şeyh bin Baz var, Şeyh Hüseymin var. Diyorlar ki nikah akdinde böyle bir şart koşuluyor ise bu şart geçerlidir. Bu Kur'an'a ve sünnete muhalif olan bir durum değildir. Çünkü bu hak kişinin kendisine verilmiş olan bir haktır. Erkeğe verilmiş olan bir haktır. Birden fazla evlenme hakkı. Doğru mudur? Yani bir erkek birden fazla 1, 2, 3, 4 aynı anda 4 hanımla evlilik yapabilir. Ama karşı taraf kendi menfaati için erkek tarafından bu hakkından vazgeçmesini talep ediyor ise ve erkek de bunu kabul ediyor ise bu anlaşmaya, bu şarta ne yapmak zorundadır? Uymak zorundadır. Yoksa burada iki evliliğin, üç evliliğin, dört o evliliğin caiz olmadığı konuşulmuyor. Ben diyorum ki bir bayan olarak benim kendi menfaatime olan bir husus benim üzerime evlenmeme. Kendi üzerine evlenilmesi veyahut da evlenilmemesi kadının menfaatine olan bir durum mu? Mantık çerçevesine bakıldığı zaman. Kendi menfaatine olan bir durum. Diyor ki ben senin bu hakkından tenezzül etmeni istiyorum. Bu hakkını kullanmamanı istiyorum. Sen eğer bunu kabul eder isen ne yapmak zorundasın? Bu anlaşmaya uymak zorundasın. Peki biraz önce saymış olduğumuz bu hususlar ile alakalı. Şart koşuldu ama iki taraf, vermiş olduğumuz örnekler var ya, iki taraftan birisi koşulmuş olunan şarta uygun hareket etmedi. O zaman ne gerekiyor burada? Kadın dedi ki benim üzerine evlenmeyeceksin. Adam gitti evlendi. İşte örnek veriyorum, kadın adamdan bir kilo altın istedi. Adam ondan sonra dedi ki ben bu şeyi veremiyorum. Mehri sana ödemiyorum dedi. Koşulan şart yerine gelmediği zaman ne gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Diyoruz ki koşulan şart eğer yerine gelmiyor ise kadın için, erkek için bu nikahı fesh etme hakkına sahiptir. Nikahı sonlandırma hakkına sahiptir. En son verdiğimiz örnek üzerinden gidersek, kadının üzerine kocası evlendi ama aslında kadın üzerine evlenmemesini şart koşmuştu. Bu adam bu şartı iptal eder ise kadına şöyle bir hak doğuyor. Dilerse bu evliliğini devam ettirebilir. Dilerse mahkemede, kadı huzurunda ne yapabilir? Bu evlilik anlaşmasını fesh edip hükmünü ortadan kaldırma hakkına sahiptir.